Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Azar 1399, Hicri Kameri 17 Rebiül Sani 1442 ve Miladi Takvimle 3 Kasım 2020 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eşel'e birlikte sizler için sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve İran'da Doğa Terapi Turizmi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran'da yaptırımların kaldırılmasına yönelik stratejik eylem yasası hükümete iletildi. Amerika, İran'a solunum cihazı gönderen şirketlere yaptırım uyguluyor. Türkiye'de son 24 saatte 31.923 yeni vaka tespit edildi. Beyaz Saray Korona Çalışma Grubu, Amerika'da tehlikeli bir aşamaya girildiğini bildirerek korona konusunda uyarıda bulundu. Irak Cumhurbaşkanı Şehit Fahrizade terör olayını kınadı. Rusya ve Türkiye Dağlı Karabağ'da ortak merkez kuruyor. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı, uygulanacak yaptırımların kaldırılmasına yönelik stratejik eylem yasasını uygulanması için Cumhurbaşkanı gönderdi. İran İslami Şura Meclisi Başkanlığı üyesi Ahmet Emirabadi Farahani, muhabirimize verdiği demeçte İran Meclis Başkanı'nın yaptırımları kaldırmak ve İran halkının çıkarlarını korumak için stratejik eylem yasasının Anayasayı Gözetleme Kurumu tarafından onaylanması ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'ye gönderdiğini bildirdi. Ahmet Emirabadi Farahani, İran İslami Şura Meclis Başkanı'nın yaptırımları kaldırmaya yönelik stratejik eylem yasasını uygulamak için Cumhurbaşkanı mektubu hükümet tarafından iletildiğini bildirdi. İran Meclisi, İran'ın tanınmış nükleer ve savunma bilim insanlarından Muhsin Fahrizade'nin şehit edilmesinin ardından geçen salı günü İran halkının yaptırımları kaldırmak ve haklarını korumak için stratejik eylem planını ayrıntılarıyla onayladı. Planın kabul edilen kanuna göre İran hükümeti bu kanunun kabulünden bir ay sonra ek protokolünü gönüllü olarak uygulanmasını askıya almak zorundadır. Ayrıca 7. madde uyarınca 4+1 yükümlülüklerini yerine getirir ve nükleer, askeri, insan hakları ve benzerleri dahil olmak üzere yaptırımların kaldırılmasını tamamlarsa, İran İslam Cumhuriyeti hükümeti de parlamentoya ayrıntılı bir rapor sunmakla yükümlüdür.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupalıların nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine bağlı kalmadıklarına temas etmeksizin, bir sonraki Amerikan yönetiminin anlaşmayı yeniden gözden geçirmesi için İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesinin gerekli olduğunu ileri sürdü. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, El Arabiye televizyonuna verdiği röportajda, Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesi ve Avrupalıların uluslararası anlaşmaya cevaben yükümlülüklerinden bahsetmeden nükleer anlaşmanın genişletilmesi ve anlaşmaya yeni hükümlerin dahil edilmesi çağrısında bulundu. Avrupa Troikası, Almanya, İngiltere ve Fransa, Amerika'nın yasa dışı bir şekilde nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın ekonomik çıkarlarını garanti altına alarak anlaşmayı sürdürme sözü verdi. Ancak bu ülkeler Amerika'nın siyasetlerinin paralelinde hareket ederek uygulamada taahhütlerinin hiçbirine bağlı kalmadılar. İran, yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmadan faydalanması durumunda taahhütlerine dönmeye hazır olduğunu bildirdi.
Birleşmiş Milletler raportörü Alain Doohan, Amerika'nın İran'a solunum cihazı göndermeye çalışan şirketlere yaptırım uyguladığını söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Alain Doohan, Birleşmiş Milletler'de İran, Venezuela ve Küba'nın temsilcileri dahil Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerden 38 şirketin katıldığı korona ile ilgili bir seminerde yaptığı konuşmada, korona salgını yaşam hakkı, sağlık ve gıda da dahil olmak üzere özellikle insan hakları için küresel bir sorun teşkil ediyor dedi. Birleşmiş Milletler yetkilisi bazı ülkelerin yaptırımları kendi kötü amaçları için arttırmalarını eleştirerek Amerika İran'a solunum cihazı göndermeye çalıştıkları için yaptırım listesine şirketleri koydu. Yaptırımlar nedeniyle Kübalılar gerekli gaz maskelerini Avrupalı üreticilerden temin edemediler. Venezuela'nın da petrol şirketlerine uygulanan yaptırımlar nedeniyle insani yardım programları için gerekli malzemeleri sağlaması yasaklandı diyerek Amerika'yı ve bu yaptırımları uygulayanları eleştirdi. Korona ile uluslararası düzeyde işbirliğinin olması gerektiğini belirten Doohan, maalesef uluslararası dayanışma ve işbirliği düzeyi bu konuda yeterli değil dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgi Merkezi Başkanı Kianut Cihanpur, İran'ı ilk korona aşısıyla ilgili yapılan araştırmada etik kodu aldığını açıkladı. Cihanpur, dün gece Twitter'dan yaptığı açıklamada İran'ın COVID-19'la ilgili ilk aşısı Ulusal Araştırma Etik Komitesi'nden etik kodu almayı başardı dedi. Bu arada İran Sağlık Bakanı Said Nemeki de son zamanlarda yaptığı açıklamada İran'ı yakında korona aşısı alanda önde gelen ülkelerden biri olarak tanınacağını söylemişti.
Türkiye'de son 24 saatte 6.690 yeni hasta tespit edildi, 193 kişi vefat etti, 4.821 kişi COVID-19'u yendi. Genel verilere göre son 24 saatte 183.624 COVID-19 testi yapıldı, 31.923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5.502 olurken son 24 saatte 4.821 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414.141'e yükseldi. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %3,3, yatak doluluk oranı %55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %71,7, ventilatör doluluk oranı %40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise %99,8 olarak kayıtlara geçti.
Beyaz Saray Koronavirüs Çalışma Grubu, Amerika'daki virüs salgınının ülkeyi tehlikeli bir aşamaya soktuğunu bildirdi. Beyaz Saray Koronavirüs Çalışma Grubu, Amerika'da koronavirüs salgını yaygınlaşması konusunda uyarıda bulunduğu raporda koronavirüsün yaygınlığı, hastanede yatış, ölüm oranlarının yüksek olması ışığında sağlık yetkililerini yeni politikalar benimsemeye çağırdı. Raporda şu anda Amerika'da günde en az 180 bin kişiye koronavirüsünün bulaşına yer verildi. Son resmi istatistiklere göre Amerika'da şu ana kadar 14.174.482 kişiye COVID-19 virüsü teşhisi kondu. Bunların 278.206'sı hayatını kaybetti.
Irak Cumhurbaşkanı Bağdat'ın bölge ülkelerine ve vatandaşlarına yönelik saldırılara karşı olduğunu vurguladı. Fars Haber Ajansı'na göre Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İranlı nükleer ve savunma bilimcisi Muhsin Fahrizade'yi düzenlenen suikastı kınamak ve gerginliği önleme ihtiyacını desteklemek için dün İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat'taki Büyükelçisi İraç Mescidi ile görüşürken bölgesel barışın güvenliği, istikrarını ve güçlendirilmesini vurguladı. Irak Cumhurbaşkanı Bağdat'ın bölgenin güvenliğini ve istikrarını bozabilecek her türlü gerilimi reddettiğini ve çatışmalardan kaçınmaya çalıştığını belirtti. İran Büyükelçisi de İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ın güvenliğini ve istikrarını desteklemeye ve Bağdat ile Tahran arasındaki ekonomik ve sosyal işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi. Görüşmede ayrıca Tahran ve Bağdat arasındaki ikili ilişkiler ve her alanda ortak işbirliğini genişletmenin yolları gözden geçirildi. Bu arada CNN'e göre isminin açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı yetkili, Siyonist rejimin İran'ın nükleer ve savunma bilim insanının şehadetinde rol oynadığını belirterek, Tel Aviv genellikle Washington'a hedefleri ve operasyonları hakkında bilgi veriyor dedi. Söz konusu yetkili Trump yönetiminin İsrail'in Fahrizade'ye terör saldırıyla ilişkin bilgisi hakkında cevap vermeyi reddederken ırkçı İsrail'in Fahrizade'yi uzun süredir hedef tahtasına koyduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İran İslam Cumhuriyeti'nin yabancı erkeklerle evli İranlı kadınların doğan çocuklarına vatandaşlık veren yasanın kabul edilmesini överek takdir etti. Fars Haber Ajansı'na göre Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin konuyla ilgili sitesinde yayınladığı raporda İran'ın yeni girişimiyle 75 bin çocuğun vatandaşlık hakkı kazanacağına işaret edildi. Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin İran'daki temsilcisi Twitter hesabında yaptığı açıklamada İran'ın bu girişiminin İran ve dünyada vatansız kişiler için atılmış önemli bir adım sayıldığını bildirdi. Tahran Eyaleti Yabancılar Göç İdaresi Müdürü Mansur Haci 14 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada İranlı kadınların yabancı uyruklarla evlenmiş sonucu doğan bir çocuğa ilk kimlik kartının İran İslami Şura Meclisi'nin 2019 kararına uygun olarak verildiğini söylemişti.
Hindistan hükümeti İran İslam Cumhuriyeti'nden petrol ithalatına yeniden başlamayı planlıyor. Fars Haber Ajansı'na göre Hindistan Petrol Bakanı Dharmendra Pradhan, farklı bir pazara erişim hakkına sahibiz ve petrol satın almak için daha fazla kaynağa sahip olmamız gerekiyor dedi. Hindistan Petrol Bakanı İran İslam Cumhuriyeti'nden petrol almanın uzak bölgelerdeki diğer ülkelere göre daha ekonomik olduğunu söyledi. Hindistan, İran petrolünün Çin'den sonra en büyük ithalatçısı ve dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısıdır.
Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasında petrol tedarikine ilişkin bir anlaşmazlık OPEC ve OPEC dışı ülkeler arasında stratejiyi tartışmak için iki günlük toplantının ertelenmesine sebep oldu. Reuters'e göre OPEC kaynakları dün verdikleri haberde Arabistan'ın dünya piyasalarına petrol arzının azalmasına dair Birleşik Arap Emirlikleri'nin görüşüne karşı çıktığını ve bundan dolayı OPEC ortak gözetleme komitesinden çıktığını ve buradaki konumunu Birleşik Arap Emirlikleri'ne teklif ettiğini fakat Birleşik Arap Emirlikleri'ne bunu kabule yanaşmadığını bildirdi. OPEC'in dün gerçekleşecek toplantısı iki gün sonraya ertelendi. Pazar günü gerçekleşilen ön görüşmelerde üretim kesintilerinin devamına Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan'da karşı çıkmıştı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantısında Dağlık Karabağ sorununun 44 günü boyunca Rusya Devlet Başkanı ile doğrudan temas halinde olduğunu duyurdu. TASS Haber Ajansı'na göre Nikol Paşinyan dün söz konusu toplantıda yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ bölgesindeki ihtilafı sona erdirmedeki rolünü övgüde bulundu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da yaşanan süreç ile ilgili konuşmasında sık sık Rusya ve Putin lehine ifadeler kullanarak şöyle konuştu. Dağlık Karabağ'daki temas hattı boyunca konuşulan Rus barış gücü birlikleri bölge güvenliğinin garantörüdür. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in rolünü vurgulamak istiyorum. 44 gün süren çatışmalar boyunca kendisiyle sürekli temas halindeydik. İnsanlar hayatlarını korumak için gerekli tüm önlemleri tartıştık. Sayın Putin ile kayıp kişilerin aranması, savaş esirlerinin, yaralıların ve ölülerin takası gibi sorunları çözmek için birlikte çalışmaya devam ediyoruz.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Türkiye arasında Dağlık Karabağ'daki ateşkesi izlemekle görevli bir ortak merkez kurulması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ve Türkiye arasında Dağlık Karabağ'daki ateşkesi izlemekle görevli bir ortak merkez kurulması konusunda anlaşma imzalandığı duyuruldu. Savunma Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, kurulacak gözlem merkezinde Rusya ve Türkiye tarafından eşit sayıda personel olacağını ve merkezin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında yer alacağını kaydetti.
Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Beşar El Caferi, Amerika hükümetinin terör rejimi İsrail'in işgalinde tuttuğu Golan Tepeleri ile ilgili girişimlerini eleştirirken, Birleşmiş Milletler'den bu bölgeyle ilgili yayınladığı bildiriyi yürürlüğe geçirmesini istedi. Caferi, Batı Asya'da duruma ilişkin dün genel kurul toplantısında uluslararası meşruiyet ilkelerinden birinin genel kurulun her oturumda işgalci İsrail varlığından işgal altındaki Suriyeli Golan'ın işgalini sona erdirmesini talep etmesi olduğunu açıklayarak, İsrail kendi yetki ve yönetimini işgal altındaki Suriye Golan'a empoze etmek için alınan önlemlerin yasa dışı ve geçersiz olduğunu ve hiçbir etkisinin olmadığını vurguladı ve bu pozisyondaki genel kurulun Güvenlik Konseyi'nin oy birliğiyle ifade ettiği ve 1981 tarihli 497 sayılı kararda yer alan tutumla tam uyum içinde olduğuna dikkat çekti.
Terör rejimi İsrail'de koalisyon hükümeti ortakları Netanyahu ile Gantz arasındaki uzlaşmazlık sebebiyle ırkçı İsrail 2 yıl içinde 4. genel seçime gidiyor. Terör rejimi İsrail'de 3 erken seçimden sonra siyasi rakipler Netanyahu ile Benny Gantz'ın kurduğu dönüşümlü başbakanlığa dayalı ulusal birlik hükümeti sadece 6 ay dayanabildi. Terör rejimi İsrail meclisi muhalefetin bu meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi talebiyle sunduğu önergenin ilk tur oylamasında kabul görme sonucu 2 yıl içinde 4. genel seçime gidilmesinin de yolu açıldı.
Lübnan'ın kuzeyindeki El Bedavi mülteci kampında Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesini protesto etmek için düzenlenen bir miting sırasında Suudi veliaht posterleri ateşe verildi. Filistinliler ilişkilerin normalleşmesini kınayan sloganlar atarlarken Amerika Başkanı Donald Trump, Siyonist rejim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Suudi Veliaht Muhammed Bin Salman'ın posterlerini ateşe verdiler.
Ve son haberimiz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Nicolas Maduro'yu Venezuela halkının Cumhurbaşkanlığı için yasal temsilci olarak tanıdı. Venezuela Devlet Televizyonu'na göre Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Samuel Moncada dün yaptığı açıklamada Nicolas Maduro hükümetini Venezuela'nın 2020-2025 dönemi için tek yasal temsilcisi olarak tanıdığını bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, muhterem dinleyiciler. Sabah haberlerini dinlediniz.
Müzik. değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Avrupa'nın icrasız Bercam nükleer anlaşmasına bağlılık iddiaları. Avrupalıların Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki olumsuz performansına rağmen hala İran ile yapılan nükleer anlaşmayı desteklediklerini iddia etmeleri gülünç. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, Salı günü İran ile yapılan nükleer anlaşmayı sürdürme konusundaki kararlılığını yineledi ve paylaşı tweet'te şöyle yazdı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ile Avrupa Birliği, İran ilişkilerinin geliştirilmesi hakkında konuştum ve nükleer anlaşmanın sürdürülmesinin önemini vurguladım. Bercam nükleer anlaşmasının tüm taraflarca tam olarak uygulanması için bir koordinatör olarak çabalarıma devam edeceğim. Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Borrell'in nükleer anlaşma hususunda Avrupa Birliği'nin desteğine vurgu yapması ve bu yöndeki iddiası Amerika'nın Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilmesinden bu yana Avrupalıların tek taraflı Amerika yaptırımlarının olumsuz etkilerini hafifletmek için ciddi adım atmadığı bir ortamda gelmektedir. Bu sürede Avrupa ülkeleri ile şirketleri sırf Amerika tarafından cezalandırılmamak için Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına uygun tercih etmekle Amerika siyasetine paralel olarak hareket ettiler. Görünüşe göre Borrell'in Zarif'le son görüşmesi İran'a karşı yaptırımları kaldırmak amacıyla İran İslami Şura Meclisi'nde bir kararın onaylanması sonucu gerçekleştirilmiştir. Salı günü İran İslami Şura Meclisi üyeleri yaptırımları kaldırmaya yönelik stratejik eylem planı ve kararının ana hatlarını ve ayrıntılarını onayladılar. Bu çerçevede diğer tarafın İran'a karşı yükümlülüklerine uymaması halinde %20'lik uranyum zenginleştirme ve ek protokolün uygulanmasının askıya alınması kararlaştırıldı. Bu plan ve karar Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca eylemleri sürecine ve Avrupa ülkelerinin Washington ile işbirliğine yanıt olarak onaylandı. Plana göre Avrupalılara taahhütlerini yerine getirmeleri ve yaptırımları kaldırmaları için bir ay süre verildi. Avrupa Birliği ve Avrupa Troikası pratikte Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve Amerika'nın tek yanlı yaptırımlarının İran üzerindeki etkisini azaltması için neredeyse hiçbir etkili eylemde bulunmadılar ve sadece görünüşte nükleer anlaşmada bulunmaya devam ettiler. Avrupalı taraflar nükleer anlaşmanın bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin korunmasındaki temel rolü göz önüne alarak anlaşmanın ayakta kalmasını istediklerini defalarca belirttiler ve bu anlaşmanın korunması için ellerine geleni yapacaklarına söz verdiler. Üst düzey Çinli araştırmacı Liang Chang bu hususta şöyle diyor. Avrupa Birliği için nükleer anlaşma başarılı ve önemli bir model anlaşma. Ancak onu terk eden Trump, Avrupa'nın çabalarını baltaladı ve bu birliğin başarılarını yok etti ve Avrupa'nın uluslararası anlaşmazlıklarını çözmek için bir ara bulucu olarak rolüne ve imajına da zarar verdi. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa'nın tutumları ve girişimleri incelendiğinde onların İran'a karşı taahhütlerini yerine getirmede ciddi şekilde başarısız kaldıklarını söylemek mümkün. Avrupa Birliği, Amerika'nın baskısı ve de irade eksikliği sebebiyle yükümlülüklerini özellikle de INSTEX adlı İran ile finansal ve ticari etkileşim mekanizmasının etkin bir şekilde uygulanmasına imza atamadılar. Dolayısıyla nükleer anlaşmanın mevcut durumu, öncelikle Trump yönetiminin nükleer anlaşma yönelik düşmanca siyaseti ve İran'a karşı azami baskı kampanyasının devam etmesinden ve temelde de Avrupalıların anlaşma çerçevesinde kabul ettikleri taahhütleri yerine getirmedeki eylemsizliklerinden ve pasifliğinden kaynaklanıyor.
Tahran'dan siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz terörizmle mücadelede çifte standartlı siyasetler konusunda. Terörle mücadelede küresel kararlılık gerektirir. Ancak uluslararası kanıtlar ve davranışlar böyle bir kararlılığın olmadığını gösteriyor. Fakat bu sorunun nedenini nerede aramak gerekir? Uluslararası örgütler bu bakımdan zayıf mıdır, yoksa terörle mücadele ettiğini iddia eden ülkelerin davranış ve tutumlarındaki çifte standartlı siyasetler ve uygulamalar terörizmin yayılmasına ve terörizm destekçilerinin pervasızlığına ve küstahlığına yol mu açtılar? İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'da uluslararası kurum ve kuruluşlardaki daimi temsilcisi ve elçisi Kazım Garibabadi, Salı günü Birleşmiş Milletler Viyana Bürosu Genel Müdürü'ne bir mektup yazarak, İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Teşkilatı Başkanı Şehit Muhsin Fahrizade'yi terör saldırıyı şiddetle kınadı ve ülkelere yönelik çifte standardın benimsenmesini de eleştirdi. Garibabadi, terörle mücadeledeki bu çifte standartlı duruş yapıcı olmamakla beraber aynı zamanda teröre karşı küresel mücadelenin başarısızlığına da yol açacaktır dedi. Mektubun bir başka bölümünde Siyonist rejim İsrail'in son yıllarda İran'a karşı yürüttüğü terör eylemlerini ve farklı ülkelerde çok sayıda bilim insanının öldürülmesini atıfta bulunarak, uluslararası toplumu terörizmle mücadelede uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Bu tür insanlık dışı eylemleri mümkün olan en güçlü şekilde kınamalıyız dedi. Ne yazık ki yıllardır Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum terör eylemleri karşısında zayıf ve hatta etkisiz duruşuyla yetersiz kalmıştır. Bu temel düşük performansı Siyonist rejimin mazlum Filistin halkına yönelik zalimce eylemlerinde, çocuk katili Suud rejiminin Yemen'e yönelik saldırılarında, kadın ve çocukların öldürülmesinde ve bölgedeki Amerika-İsrail ortak terörist faaliyetlerinde görmek mümkün. Buna rağmen Birleşmiş Milletler oy çoğunluğu ile onayladığı sayısız kararlarında terörizmin tüm şekillerini, yöntemlerini ve uygulamalarını suç olarak tanımış ve kınamıştır. Bu doğrultuda İran'ın önde gelen nükleer ve savunma bilim adamlarına karşı düzenlenen terör eylemi bu kararlardan muaf tutulamaz. Suikastlar şehit düşürülen Muhsin Fahrizade, İran'da korona teşhis kitlerinin üretimi ve COVID-19 aşısı projenin yönetimi dahil bilimsel ve araştırma hizmetleri alanında etkili adımlar atan bilgin bir adamdı. Bu bilimsel figürün terör saldırı sonucu şehidi düşürmesi, diğer herhangi bir uluslararası terör eylemi gibi uluslararası hukukun temel ilkelerine ve Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ilkelerine aykırıdır. Bu gibi girişimler uluslararası barış ve güvenliğe büyük bir tehdit sayılır. Kanıtlar İsrail rejimi, casusluk ve istihbarat servisi ve terörist münafıklar grubunun bu suikastaki rolünü doğruluyor. Amerika Birleşik Devletleri Ocak 2020'de Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine Irak'a giden İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kor General Kasım Süleymani'ye yönelik terör saldırısı gerçekleştirdi. Bu kalleşçe terör saldırısında Kor General Kasım Süleymani'nin yanı sıra Irak Gönüllü Güçleri Haşr-ı Şabi Başkan Vekili Ebu Mehdi el-Mühendis ile 8 kişi daha Irak'ta Bağdat Havaalanı yakınında düzenlenen hava saldırısına şehit düşürüldü. Aslında bu gibi terör eylemleri karşısında sessiz kalmanın iki ayrı sonucu olacaktır. İlk sonuç, terörizmin tekrarlanarak yayılması ve ikinci sonucu ise uluslararası kurum ve kuruluşların itibarının zedelenmesidir. İran'ın Viyana'da uluslararası kurum ve kuruluşlardaki daimi temsilcisinin terörle mücadelede çifte standartlı duruşlara yönelik eleştirileri de bu yönde değerlendirilmelidir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günden muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Hazar 1399, Hicri Kameri 17 Rebiyusani 1442 ve 3 Aralık 2020 Perşembe. Dokuz yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Hazar 1390'da İranlı askeri yetkilileri Amerika'ya ait RQ-170 modeli casusluk İHA'sını İran'ın doğusunda kontrollü bir şekilde indirdiklerini bildirdiler. Bu uçak Afganistan'daki üstten kalkıp İran topraklarının 200 kilometre dahilinde İran'ın elektronik savaş birliklerinin tuzağına düştü ve en az da hasarla yere indirildi. RQ-170 modeli uçakları Amerikan ordusunun radara yakalamayan, bombardıman savaş uçaklarına benzeyen en modern cihazlarından sayılırken, özel casusluk kabiliyetine de sahip olmasına dikkate alarak Amerika'nın casusluk servisi CIA tarafından da kullanılmaktadır. İran radara yakalamayan söz konusu uçağı kendi kontrol ederek siber savaş alanındaki gücünü gözler önüne serdi. Bu olay askeri uzmanlar ve Amerikalı yetkililerin şaşkınlıklarına neden oldu. RQ-170 İHA'sının kontrol altına alınmasından sonra İran uzmanlar bu gelişmiş insansız uçağı dakik bir şekilde inceleyerek şifresini çözdükten sonra uçağın içerdiği çok gizli bilgilere ulaşarak yapım teknolojisini de elde ettiler ve 3 yıl sonra bu uçağın aynısını yapmayı başardılar. ...109 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Hazar 1290'da Irak topraklarında mukim olan İranlı alimler, Rusların İran devletine ultimatumu neticesinde İran'a göç ettiler. İran Millî Şura Meclisi Hicri Şemsi 1289'da İran'daki ekonomik işlerinin yeniden yapılandırılması ve Amerika'dan mali müsteşarlara istihdam edilmelerine dair yasa tasarısını onayladı. Bu olayın üzerine Amerikalı William Morgan Schuster 3 yıllığına İran Genel Hazine İşleri sorumlusu olarak atandı. Bu olay Rus tazarınca yoğun muhalefetiyle karşılaştı ve İran'a Schuster'in İran'dan ihraç edilmemesi halinde ülkeye asker göndereceği yönünde ultimatum verdi. İran meclisine bu ultimatoma direnmesi üzerine Ruslar İran'ın kuzeyini işgal ettiler ve Kazvin kentine kadar ilerlediler. Irak'taki kutsal kentlerde mukim olan İranlı alimlerin Rusların uyarılarından haberdar olmaları üzerine İran'ın zilletten kurtarılması ve Ruslarla mücadele edilmesi için Ayetullah Ahund Horasani ve Şeyh Abdullah Mazenderani önderliğinde İran'a gelmek istiyorlardı. Ancak Ayetullah Horasani kuşkulu bir şekilde hasarlanarak vefat etti ve bu hareket akim kaldı. Nihayet İran hükümeti çaresiz bir şekilde Rusların şiddetine karşı teslim oldu ve Amerikalı müsteşarların işine son verdi. Otuz yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Hazar 1369'da Tahran'da ilk Filistin İslam Konferansı düzenlendi. Bu konferansın ana konusu ise intifadayla dünya dayanışması ve dünya Yahudilerinin Filistin topraklarına göçünün engellenmesiydi. Bu konferansa Filistin, İran ve diğer bazı ülkelerden Müslüman düşünürler ve mücadeleciler katıldılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Covid-19 salgınında yaşanan yeni dalga hem dünyayı hem Türkiye'yi etkisi altına aldı.
Star.
Sağlık sisteminin yükü artıyor. Bakan Koca'dan Covid-19 uyarısı.
Milli Gazete.
Kanundaki belirsizlik 25 yıla mal oluyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ahmet Taş getiren bir aralık tarihli Karar gazetesinde reform temaslarının şansı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İki bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül işe koyuldu. İlk planda TÜSİAD ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği heyetleriyle görüştüler. Ekonomi kuruluşları dışına çıkarlar mı? Bilinmez ama başka görüşmelerin olacağı da beklenebilir, hemen söyleyeyim. Bu temasları peşin peşin dostlar iş başında görsün ya da zevahiri kurtarma olarak tanımlıyor değilim. Ama bizde işlerin süratle oralara gitme riski her zaman vardır. Onun için bazı rezervlere de işaret etmek kaçınılmaz oluyor, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Öncelikle sorun alanının bir boyutu ekonomiye yansıyor. Bu da halkın canını yakıyor ama yargı ve demokratik standartlardaki savrulmanın ekonomiden çok daha geniş bir alanı yakıp kavurduğu da bir gerçektir. Öncelikle iş çevreleriyle yapılacak görüşmeler coğrafi gerçek boyutlarıyla görebilmeyi sağlar mı sorusu sorulmalıdır. Bir diğer konu, bu görüşmelerde sorunun gerçek boyutlarıyla hangi oranda seslendirildiğidir. Hatırlanacaktır, iş dünyası eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın toplantılarına da katılmışlar ve cilalı sözlere imza atmışlardır. Ya da şöyle söyleyelim, bakan damatlık gücüyle her şeyi belirliyor, onunla ters görüşmeye gelmez, konuşsak bile suya sabuna dokunmadan konuşalım, sulubunun hakim olduğu biliniyor. Ne Elvan'ın ne de Gül'ün böyle bir pozisyonu yok. Hatta biraz Damat Bey'in sorunlu pozisyonunun peşinden geldiler. Biraz reform gündeminin Cumhurbaşkanı dahil herkesi bürüdüğü bir süreçte devreye girdiler. Dolayısıyla zemini konuşmaya daha müsait bulabilirler. Kaldı ki TÜSİAD daha önce de çekingen bir üslupla olsa dahi sorunları ve çözüm önerilerini seslendirmekten geri kalmamıştır. İktidara yakın duran top içinde konuşma zemininin daha müsait hale geldiği söylenebilir. Topu bilmem ama TÜSİAD'ın hukuktaki problemlerin ekonomiyi nasıl etkilediğini seslendirmesi beklenebilir. İşin zor tarafı tabii ki bakanlarla ilgilidir. Lütfi Elvan göreve yeni geldi ama Adalet Bakanı Gül uzun süredir işin başında. Kaç zamandır yargıda reform çalışmaları yapıyor. Beyanatları da kimi zaman kuş dili niteliğinde olsa bile sıkıntıyı en derinden bildiğini ortaya koyuyor. Uzun tutukluluk ya da Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığı üzerine daha yeni uyarılarda bulunuyor. Hatta bunca çabaya rağmen yargıdaki sancının devam ediyor olmasından derin üzüntü duyduğu bile tahmin edilebilir. Peki niye olmuyor? Ya da bundan sonra nasıl olacak? Meselenin önemli, hatta en önemli kısmının Cumhurbaşkanı'nın tayin edici konumu ile ilgili olduğunu herkes biliyor. mevcut sistem mi bunu sağlıyor, yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut sistemin sağladığı zeminle bütünleşen başat kişiliği mi soruları üzerinde durulabilir. Ama her halükarda ortada reformlar konusunda bakanlar ne kadar belirleyici olabilir sorusunun herkesin zihninde olduğu bir gerçektir. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadarına izin verdi ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan reform çabalarının hangi safhasında devreye girip süreci etkileyici bir tavır koyar soruları hep saklı olacaktır.
Kazım Güleç Yüz, 1 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde Yargıtay o kararına kendisi uydu mu? Başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin örgütsel kullanım olmadığı yönündeki savunmayı doğrulayan Baylok içerikli örgüt üyeliği suçunun delili olamaz diyen son kararı üzerine aynı dairenin ve ceza daireleri genel kurulunun yine bu konuda verdikleri önceki kararlar için yazdıklarımızı hatırlamıştık. 16. Ceza Dairesi'nin örgüt üyeliği konusunda verdiği enteresan bir kararı daha var diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Örgüte sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak, örgüt üyeliği için yeterli değildir diyen daire, Bidayet Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararını bozarak tahliyeye hükmetmiş. Şu gerekçeyle, sanığın örgütün ilçe yapılanması içerisinde görevli oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen şahıslarla irtibat içinde olmak, çoğunluğu 2013 öncesinde olmak üzere birkaç kez bu tarihten sonra örgütün dini sohbet toplantılarına katılmak, örgüt tarafından çıkarılan gazetelere abone olmak ve çocuğunu örgüte müzahir olması nedeniyle kapatılan okula göndermekten ibaret eylemleri, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemez. Bu karar için şu yorumu yapmıştık. Gerçi fazlasıyla gecikmiş olan bir kararın, hiç değilse cemaat mensubiyetinin tezahürü iken şimdiye kadar terör örgütü üyeliği iddiasının delilleri olarak gösterilen kriterlerin geçersizliğine hükmetmesi çok önemli. Yazımızı şimdi sıra münhasırın bu kriterleri gerekçe gösterilerek tutuklanan ve aylardır içeride tutulan herkesin tahliyesinde hem de bir an önce temennisiyle bitirmiştik. Ama sonrasında ilgili davaların çoğunda bu kararın ve kararda öngörülen kriterlerin dikkate alınmadığı, hatta bu kararı veren dairenin bile kendi kararına uymayan mahkumiyetleri onadığı son derece garip bir süreç yaşandı. Bunun sebebi hukuk tanımaz iktidar siyasetleri mi, yargı üzerindeki derin baskılar mı? İyice kronikleşen ve çok ağır mağduriyetler üretmeye devam eden bu sorun çözülmeden hiçbir yargı reformu sonuç vermez.
Şükran Soner 1 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde büyüme beklentiyi aşmış başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Güzel haber kırıntısına büyük özlem duyulan günlerde dünün gün boyu üst üste verilen ana haberlerinde ekonomik büyümeye dair yılın 3. çeyreğine ilişkin resmi açıklama başı çekmekteydi. 1. 2. çeyreklerden sonra yılın 3. çeyreğinde şeytanın bacağı kırılmış, geçen yıla göre %6.7'lik bir büyüme yakalanmıştı. Başlığa ünlem işareti eklemem sadece kendi kafama göre değil, ülkemizin büyük çoğunluğunun kendi yaşam koşulları nedeniyle ruhsal çöküşleri içindeki duygularının ortak tepkisinin altını çizme amaçlı diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Gerçi bu resmi açıklamanın bütünlüğünde de ithalat ihracat karşılaştırmaları içine katılınca, İthalat lehine olumsuz artışın altı çizildiğinde bile resmi büyüme açıklaması oranının ne anlam taşıdığını kendi mantığı içinde bile sorgulamak gerekirken, nedense ilk değerlendirmeler olumlu bir düzelmenin işareti gibi anlaşılmayı pazarlama hedefiydi. Sonrasında çok daha önemli, beklenmedik, ekonomiye doğrudan yansıyacak sorunlar üst üste baskın gibi gündemimize gelmezse, oldu bittili saray, tek adam rejiminin yeni yeni icraatları yaşamımıza dayatılmazsa, belki doğruluğu, geçerliği üzerinde de kimi açıklayıcı, gerçeği gösterici olgularda tartışılabilir. Çoğunluğun yaptığı üzere ben de zaman kazanmaya dönük olarak elektronik posta adresimi ulaşmış en son, en sıcak gündemli ana akım televizyon kanallarına hiç alınmayan, çok sınırlı kanalın sınırlı yayın saatleri içinde ancak verilecek haberleri, tartışmaları, içinde yer alabilecek tek adam rejimi adına öne çıkarmış gelişmeleri ilişkin ortak cephede değilse de meclisi çalıştıracak en ideal çerçeveci ise güçlendirilmiş parlamenter sistem içinde buluşabilecek partiler, siyasilerden gelen en sıcak açıklamaları şöyle bir göz atıp posta adresimin kitlenmemesi adına temizliyorum. Meclise sunulmuş tüm icraatlar kararnamelerde olduğu üzere istendiği, dayatıldığı verileriyle onaylayıp geçecek olan bütçe verilerinden bir sunuma takılmamak olanaksız.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 93. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programda İmam Hümeyni'nin kişiliğini ve siyerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümde ele aldığımız İmam Hümeyni'nin dini ilimler talebelerine harçlık ödenmesinin ilkeleri ve çerçeveleri hakkındaki görüş ve düşüncelerini gözden geçirmeye devam etmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde dini ilimler talebelerine harçlık ödemenin şer'i temellerinden söz ettik ve dedik ki Enfal suresinin 41. ayetine göre malların ve ganimetlerin Humsu peygambere aittir ve bundan yakınlara, yetimlere, miskinlere ve yolda kalanlara ödemelerde yararlanabilir. Bu ayetten de yapılan bir tefsire göre Şia fıkhında kutsal şeriat müminlere yıl boyunca mallarını ihtiyaçları uğruna harcamadıkları ve tümü veya bir bölümü fazla geldiği takdirde humsunu ödemelerine hükmetmiştir. Şia fıkhına dayanan bu içtihada göre ödenen humsun yarısı imamın payı olarak imam zamanın gaybeti döneminde takdir merciğine ödenir ve o da bu maldan toplumun genel işleri ve dini tebliğ etme ve yaygınlaştırma yolunda yararlanır. Yine buna göre takdir mercileri bu paradan dini ilimler talebelerine harçlık öder ve böylece talebeler dini ilimlerini öğrenmeye ve ardından tebliğ etmeye daha fazla zaman ayırabilir. Geçen bölümde belirtildiği üzere İmam Hümeyni talebelere harçlık ödeme konusunda bazı özel ilkeleri ve çerçeveleri gözetleyen seyrek sayıda takdir mercilerinden biriydi. Geçen bölümde belirtildiği gibi İmam Hümeyni bu harçlığı ancak dini ilimleri öğrenme yolunda emek harcayan talebelere öder ve tembel talebelere ödemekten kaçınırdı. İmam Hümeyni ayrıca dini ilimler merkezlerine takviye etmek üzere Necef'e geldiğinde geçim sıkıntısı çeken talebelerin harçlığını önemli oranda artırdı. Şimdi sohbetimize imamın bu konuda inandığı diğer bazı ilkeleri ve çerçeveleri gözden geçirerek devam etmek istiyoruz. İmam Hümeyni'nin talebelere harçlık ödemekte üzerinde durduğu ilke ve çerçevelerden biri, talebelerin arasında adalete uymak ve aralarında ayrım yapmamaktır. İmam bu bağlamda İslam peygamberinin siyerini izleyerek harçlık ödemekte talebelere milliyetine göre aralarında ayrım yapmaz ve hepsine aynı miktarda ödeme yapıyordu. İmam Hümeyni'nin bu yöntemi bundan önce dini ilimler merkezlerinde talebelere uygulanan ayrımcılığı yok etmiştir. Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Seccadi İsfahani bu konuda şöyle anlatıyor. İmam, Necef'e gelmeden önce harçlık konusunda bazı ayrımcılık durumları söz konusuydu. Ancak imam, ahlaki özellikleriyle Necef dini ilimler merkezlerinde İranlı, Afgan veya Arap talebelerin arasında uygulanan ayrımcılığa son verdi. İmam şöyle diyordu, madem harçlık vermek icap ediyor, bunu aynı seviyede ve gerekli şartlara sahip olan tüm talebelerin arasında ödemek gerekiyor. Burada talebenin İranlı, Afgan, Arap veya başka milliyetten olması hiç fark etmez. İmam Hümeyni çeşitli ülkelerden gelen talebelere harçlık ödemekte adalet ilkesine uyduğu gibi farklı milliyetlere de mensup olan talebelerle sosyal ilişkileri ve tahammüllerinde adalete uyan bir alimdi ve bazen de bizzat başka ülkelerden gelen talebelere ziyaret eder, durumlarından haberdar olurdu. Hüccetül İslam Muhteşemi Pur bu konuda şöyle diyor. Necef Dini İlimler Merkezi'nde büyük ulema Necef'e geldiklerinde başka alimlerce karşılandıktan sonra sadece kendileriyle aynı seviyede olan alimleri ziyaret etmeleri ve ilmi açıdan daha düşük seviyede olan ulemayı veya talebeleri ziyaret etmemeleri adetendi. Bu gelenek halen Necef'te bir nevi uygulanmaktadır. Ancak İmam Hümeyni Necef'e geldiğinde İslami tevazu ve alçak gönüllülüğü yüzünden takdir mercilerini ziyaret etmenin yanı sıra talebelere de ziyaret etti. Yani İmam Necef'teki dini ilimler merkezlerini tek tek ziyaret ederek orada okuyan talebelerle görüştü ve hepsine teşekkür etti. İmam hatta Afganistan, Pakistan ve başka ülkelerden gelen talebeleri de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. İmam Hümeyni talebelere harçlık öderken bu konu talebelerin kişiliğine zarar vermemesine büyük özen gösteriyordu. Ayetullah Muhammed-i Gilani bu bağlamda şöyle anlatıyor. İmam, talebelere ödediği harçlığın onlarda beklenti ruhunu etkilememesine ve alçak gönüllülüklerini de kaybetmemelerine ve sırf harçlık için karşı tarafa huzu ve huşu etmemelerine dikkat ediyordu. İmam Hümeyni'nin talebelere bu tarz bakışı, ulema ve talebe hayatının kutsal olmasına inandığından kaynaklanıyordu ve harçlık ödemek onların izzeti nefsini kırmamasına özen gösteriyordu. Ayetullah Sadık Halhali bu konuda şöyle diyor. İmam, ulemaya ve talebelere büyük saygı gösterirdi. Bu insanlar seçkin kişiler olduğunu belirterek yaşamları da ona göre kutsal olması gerektiğini savunuyordu. İmam Hümeyni onurları yüzünden ihtiyaçlarını beyan etmeyen ve bu yüzden zor koşullar altında yaşayan talebelere büyük saygı duyar ve onlara ayrı ilgi duyardı. Bu yüzden imam sürekli yakınlarından ve güvenli kişilerden bu tür durumlarda olan talebeleri özel harçlıktan yararlanmaları için kendisine bildirmeleri isteniyordu. Hüccetül İslam İsmail Firdevispur bu konuda şöyle anlatıyor. Necef'te imam bize şöyle demişti. Eğer talebelerden veya komşularınızdan muhtaç ve yoksul olan biri varsa ve benim tanıdığım iki kişi buna şahitlik ederse ben onlara yardım ederim. Nitekim ondan sonra birçok kez bizi de iki kişi olup imamın huzuruna çıkıyor ve falanca talebenin şuna buna ihtiyacı olduğunu veya falanca komşumuz kızının çeyizini temin edemediğini söylüyorduk. İmam hemen onlara yardımda bulunuyordu. İmam Hümeyni talebelere harçlık ödemek ve yakınlarına da yoksul talebelere bildirmeleri için tavsiyelerde bulunmaktan başka dersleri sırasında veya başka merasimlerde ihtiyacı olan talebeleri tespit ederek onlara yardımda bulunmaya çalışırdı. Hüccetül İslam Furkani ise bu bağlamda ilginç bir anıyı şöyle paylaşıyor. Necef'te imam ders başlamadan önce ve odaya girmeden ilkin kısaca dersin yapıldığı ortamı gözden geçirirdi. Bir gün imam talebelerden birinin ayakkabısı asla uygun olmadığını fark etti. İmam bu konuya çok üzüldü ve dersten sonra birine şöyle buyurdu. Yarın sabah git ve o ayakkabının sahibini ve ardından da evini bul ve gel bana söyle. İmamın yakanı ertesi sabah bu buyruğu yere getirdiğini ve sonucu imama arz ettiğini, imam da o talebenin yeni elbiseye ve ayakkabıya kavuşmasına yardımcı oldu. Hüccetül İslam amiri de bu konuda ilginç bir noktayı şöyle anlatıyor. Bazen imam hareme gitmek veya başka bir iş için evden çıkıp döndüğünde şöyle buyuruyordu. Falanca kişiye yeni bir aba satın alın. Yani imam haremde sokakta herhangi bir talebenin üstü başı uygun değilse hemen ona yeni aba ve elbise alınmasını emrediyordu. İmam Hümeyni talebelerin onuru ve geçimi konusunda fevkalade duyarlı olduğu kadar bu ahlaki özelliğinden suistifade edilmemesine de dikkat ediyor ve fırsatçı insanlara bu durumdan nemalanmalarına müsaade etmiyordu. Hicretül İslam amiri muhtaç talebeyi aba satın alma macerasının devamında şöyle anlatıyor. Bir gün adamın biri imamın huzuruna çıktı ve abasını göstererek eski ve yırtık olduğunu arz etti. Bu sözün üzerine imam kendi abasını getirdi ve ona göstererek "Bak benimki de eski ve yırtılmış" dedi. Yani imam bazı durumlarda uyanık geçinenlere böyle cevap veriyor ve bazı durumlarda da yardımda bulunuyordu. İmam Hümeyni Saddam rejiminin Necef Dini İlimler Merkezi'ne talebe kisvesinde sızan ve derslere katılan hatta harçlık alan ajanları konusunda çok hassas ve uyanıktı ve bu zümrenin adı harçlık alan talebelerin listesinden silinmesini emretmişti. Hüccetül İslam Seyyid Cafer Kerim'i bu konuda bir anıyı şöyle paylaşıyor. Bir gün imam, Bağız rejimi Necef Dini İlimler Merkezi'ni kapatmak istediğini, kendisi buna mani olmayı şer'i görevi bildiğini buyurdu. İmam bunu önlemenin yollarından biri talebelerin durumu ile ilgilenmek ve harçlıklarını da artırmak olduğunu fakat ödeyeceği harçlık imamın mübarek payı ve imam zamana ait olduğundan bu paraların hesabı kitabı olduğunu ancak dini ilimleri öğrenen ve yüksek mertebelere nail olma yeteneğine sahip olan talebelere verilmesi gerektiğini belirtti. İmam ayrıca kendisinden harçlık alan talebelerin listesinde uygunsuz kişilerin adı yer aldığını öğrendiğini, bu adların listeden silinmesi ve listenin tümü yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini buyurdu. Biz de hemen çalışmalara başladık ve maalesef listede bu tür kişilerin adı yer aldığını fark ettik. Bunlar talebe kisvesinde oldukları halde Bağız rejiminin istihbarat örgütüyle bağlantılıydı ve Bağız Partisi için casusluk yapıyordu. Böylece hepsinin adı imamdan harçlık alanların listesinden silindi. İmam Hümeyni şer'i paraların talebelere ödenmesi ve diğer alanlarda harcanmaması konusunda çok titiz davranıyor. Hatta medrese ve hastane ve okul inşa etmek gibi şer'i açıdan caiz olan başka yerlere harcanmasından kaçınıyordu. Ayetullah Muhammed Fadıl Lenkerani bu konuda şöyle diyor. İmam onlarca okul ve medrese yaptırabilecek mali güce sahipti. Hatta bu paralarla onlarca hastane yapabilirdi. Ancak buna rağmen imam bunları yapmadı, hatta kütüphane bile yaptırmadı. Oysa yüzlerce kütüphanede yaptırabilirdi. Zira imam bu paralar talebelere verilmesi gerektiğine inanıyordu. Böylece talebeler daha nispi refah içinde ilmi çalışmalarını ve eğitimlerini sürdürebilecekti. İmamın bu tutumu talebeleri dersleriyle ilgilenmeye teşvik ediyordu. Thank you. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 93. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da Doğa Terapi Turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerin devamında Erdebil Eyaleti'nin Doğa Terapi Turizmi alanındaki kapasiteleri hakkında konuşacağız.
Erdebil eyaletinin önemli doğal potansiyellerinden biri de birçok kaplıca ve ilıcaya sahip olmasıdır. Geçen bölümlerde değindiğimiz gibi Serain ilçesi Erdebil eyaleti ve İran'ın en önemli ilıca ve kaplıca merkezlerinden biridir. Viladere veya Biledarak köyü Serain ilçesinin doğal cazip noktalarından biridir.
Viladere köyü doğal cazibeleri iyi ve serin iklimiyle tanınan bir köydür. Bölge ise mineralce zengin kaynarlarca ile ün salan bir bölgedir. Bu yaylak köy Abgerm bölgesinin köylerinden olup deniz seviyesinden 1820 metre yükseklikte bulunmaktadır. Bu köy Serain ilçe merkezinin 3 kilometre uzaklığında yer almaktadır.
Bu yayla hoş iklimiyle Serain'in cazip turistik noktalarındandır. Bu bölge mineralce zengin kaynarcaları, bol ağaçlı ve bitkili dereleriyle yaylak alanlarda yerleştirilen bal kovanlarıyla çok güzel imkanlara sahiptir. İşte bu doğal noktalar bölgenin cazibesini de arttırmıştır.
Bu köyün kaynarcalarının çoğu ise gazlı, soğuk ve yarı sıcak suludur. Bu bölge Serain'e yakınlığı ve güzel manzarası ile tanınmaktadır. Köyde toplam 5 mineralce zengin kaynarca bulunmaktadır. Bu bölgenin kaynakları tedavi açısından Kendovan ve Abali bölgesi su kaynakları ile aynı kategoride yer alıyor. Erdebil'in Viladere kaynarcasının suyu soğuktur. Bu mineral su kaynağının suyu içilebilir. Sıcaklığı ise 17 dereceye kadar ulaşabilir. Geçmişten beri bu gazlı mineral su kaynağı böbrek ve sindirim sistemi hastalıklarının tedavisi için kullanılmıştır.
Biledarak doğal soğuk su kaynağı geçmişten beri yerli halkın yıkanma ve yüzme havuzu olarak kullanılmıştır. Bu çerçevede uzmanlar da sıcak su ile yıkanmanın ardından soğuk su ile yıkanmanın da sinir sistemine iyi geldiğini düşünüyorlar. Bu yüzden turistler ve yerli halk da serayın ılıcılarının ardından bile darak soğuk su kaynaklarına uğrayıp tedavi için bu kaynaklardan yararlanırlar.
Biledarak Irmağı'nın devamında ise birçok güzel şelale bulunmaktadır. Bu doğal şelaleler leziz ve doyurucu suyu ile dağcılar ve turistlerin hep ilgisini çekmiştir. Güzel yeşillikler, şelalelerden yankılanan su sesi ve kırsal alanda keyifli dinlenmeler ise bu bölgeye gelen turistlerin aklına yazılan hatıralardır.
Erdebil'in Viladere köyü bal kovanları da bu köyün asıl cazip noktalarından sayılır. Bu kovanların bazıları geleneksel ve eski yöntemlerle çiçeklerin sapıyla yapılmıştır. Kaliteli ve doğal bal ise bu köyün en önemli hediyelik eşyaları ve ürünler arasında yer almaktadır. Köyün farklı noktalarında ise bal satıcıları bulunmaktadır.
Maceraperest iseniz o zaman Erdebil'in Viladere köyüne uğradığınızda muhakkak doğal mağaralarına da uğrayın. Bu köyün taştan ve kayadan dağlarının ortasında ise özel mağaralar yer almaktadır. Tabii buraya gitmeden önce muhakkak yerli doğa rehberlerinden yararlanıp güvenlik tavsiyelerine de uymalısınız.
Demin de işaret ettiğimiz gibi Viladere bölgesi dağlık, yaylak bir alandır. Bu yüzden de bu bölgeye en uygun yolculuk zamanı Mart'ın ortalarından Ağustos'un sonlarına kadardır. Bu hoş iklime sahip köy yazın sıcağından uzaklaşmanın en uygun hedef bölgesidir. Viladere köyü Serayın ilçesinden 5 kilometre uzaklıkta ve Erdebil'in 30 kilometre uzaklığındadır. Bu köy başkent Tahran'ın 620 kilometre uzaklığındadır.
Saren şehrinin batısının en uzak noktasında bulunan kaynarca ise asap suyu olarak da bilinen Karasu ılıcasıdır. Bu ılıca 30 metre büyüklüğündeki iki havuza sahiptir. İlk havuz dolduktan sonra ikinci havuzda dolmaya başlar. Suyun sıcaklığı 45 derece santigrat kadardır. Debisi ise saniyede 3,5 litre. Suyun tadı biraz kekriktir. Bu ılıcanın suyu kokusuz ve renksizdir. Ilıcadaki anyonlar arasında sülfat, klorür, bikarbonat ve katyonları arasında da sodyum, potasyum ve manyezyuma değinmek mümkün. Ilıcanın suyu sinir sistemine iyi gelip ayrıca romatizmal hastalıklar için de yararlıdır.
İran genelinde en gelişmiş ve en büyük kaplıca komplekselerinden biri de Serayın ilçesinde bulunan İraniyan Su Terapi Kompleksidir. Şehrin girişinde bulunan bu su kompleksi şehrin kalabalık sokaklarında vakit kaybetmenin önünü kesmiş olur ve büyük bir avantaj sayılır. İraniyan kompleksinde turistler kaliteli hizmetlerden yararlanıp yolculuğun yorgunluğunu kolaylıkla atabilirler.
İraniyan kaplıca kompleksinde jacuzzi, su kaydırakları, çocuk havuzları, erişkinlerin havuzları, kuru ve buharlı saunalar, havalandırma ve sirkülasyon sistemleri, rutubet giderici sistem, soyunma odaları, tek kişilik duşlar, Türk hamamı, masaj odaları, tuvaletler, kuaför, kantin, restoran ve kafeterya bulunmaktadır. Kompleksin baylar ve bayanlar olarak ikiye ayrılması ve her iki bölümde de sayılan tüm imkanlardan yararlanılması bu kompleksin diğer ilgi çekici noktalarından sayılır.
Farklı kaynaklarda General ve General isimleriyle de bilinen Serain ilçesinin kuzey doğusundaki bir başka ilıca da General ilıcasıdır. Bu ilıca aynı ismi taşıyan sokağın yanı başında sokaktan birkaç metre aşağıda yer almaktadır. Bu ilıcanın suyu 2,5 metre çapındaki bir havuzun dibinden akmakta ve debisi saniyede 5,5 litre kadardır. Suyu ekşimsi, renksiz ve asitlidir.
General ılıcasının suyunun anyonları arasında karbonat, klorür, sülfat ve katyonları arasında sodyum, potasyum, manezyum ve kalsiyuma değinmek mümkün. General veya General Su Tedavi Kaplıcası, Sarin şehrinin Sepid Otel Apartmanı'nın bir bölümü sayılır. Bu kaplıca, baylar ve bayanlar için iki ayrı bölüme sahiptir. Kaplıcada bulunan maddeler, kas ve romatizmal hastalıklarına iyi gelmektedir. Kaplıcanın general ismi ile anılmasının nedeni ise Rus bir komutan ve generalin ayaklarının yarasını bu kaplıcanın su ile tedavi ettirmesidir. General Su Tedavi Merkezi kuru sauna, buharlı sauna, jacuzzi, havuz, duş, çocuklar havuzu, soyunma odası ve kantine sahiptir.
Serain şehrinde bulunan bir başka kaplıca merkezi de Şifa Hamamı Kaplıcasıdır. Birçok yerli ve yabancı turist bu mekana da uğrar. Bu kaplıca iki katlıdır. Birinci katı yerin altında ve ikinci katı ise bulunduğu Velias Caddesi seviyesindedir. Sebelan Su Terapi Merkezi de bu kaplıcanın yanı başındadır. Bu kaplıcanın debisi saniyede 5 litre kadardır. Suyunun sıcaklığı ise 40 santigrat kadar olup renksizdir. Tadı ise ekşimsidir. Önemli katyonları ve anyonları arasında ise bikarbonat, klorür, sodyum, kalsiyum ve benzerine değinmek mümkün. Bu kaplıcanın suyu klorürlü sodyum bikarbonatlı sular kategorisine girmektedir. Bu kaplıcanın kullanılmasının tarihi 1963 yılına da dayanmaktadır. Şifa Hamamı Kaplıcası'nın cilt, sinir sistemi, eklem ve romatizmal hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.
Sarin şehrinin önemli kaplıca komplekslerinden biri de Atrak Su Terapi Merkezi'dir. Sarin şehrinin kuzeyinin en uç noktasında bulunan bu kaplıca, diğer kaplıcalardan farkı çok huzurlu ve özel bir ortama sahip olmasıdır. Atrak Kaplıca Kompleksi, apart otel, park yeri, restoran ve kafeterya sahiptir. Bu çerçevede genel havuz, çocuklar havuzu, kuru ve buharlı sauna, jacuzzi, masaj odası, terapi odası ve havalandırma sistemleri gibi imkanlar da bu kaplıcada görülmektedir. Kaplıca merkezi ise Sarin şehrinin Çaldıran Bulvarı'nda yer almaktadır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 12. bölümünü dinlediniz.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran İslam Şura Meclis Başkanı, uygulanacak yaptırımların kaldırılmasına yönelik stratejik eylem yasasını yürürlüğe konması için Cumhurbaşkanı'na gönderdi.
Birleşmiş Milletler raportörü, Amerika'nın İran'a solunum cihazı göndermeye çalışan şirketlere yaptırım uyguladığını söyledi. İran'ın ilk korona aşısı araştırmada etik kodu aldı. Türkiye'de son 24 saatte 6.690 yeni hasta tespit edildi. 193 kişi vefat etti. Beyaz Saray Koronavirüs Çalışma Grubu, Amerika'daki virüs salgının ülkeyi tehlikeli bir aşamaya soktuğunu açıkladı. Irak Cumhurbaşkanı, Bağdat'ın bölge ülkelerine ve vatandaşlara yönelik saldırılara karşı olduğunu vurguladı ve Şehit Fahrizade terör olayını kınadı. Hindistan hükümeti İran'dan petrol ithalatına yeniden başlamayı planlıyor. OPEC oturumunda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasında petrol arzı konusunda anlaşma çıktı. Paşinyan, Dağlı Karabağ ihtilafında Putin ile 44 gün boyunca temaslı olduğunu kabul etti. Rusya ve Türkiye Dağlı Karabağ'da ortak merkez kuruyor. Beşar el-Cafiri, Amerika'nın Siyonist İsrail'in cinayet ortağı olduğunu söyledi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Thank you.